Ayrım 21, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 212. 1963, Rio Coco. Omuzlarında Sandino'nun hayır duasını taşıyor. Geçen zaman bunu silememiş, 30 yıl sonra Albay Santos Lopez kuzeydeki ormanlarda gene savaşmaya geliyor, Nikaragua var olabilsin diye. Sandinista cephesi birkaç yıl önce kuruldu. Carlos Fonseca Amador ve Thomas Borge kurdular cepheyi. Santos Lopez'i ve Sandino'yu tanımamış olmalarına karşın yaşatmak isteyen daha başkalarıyla birlikte. Bu işin bedelini kanla ödeyecekler ve bunun ayırdındalar. Bunca pislik suyla arınamaz, su ne denli kutsal olursa olsun diyor Carlos Fonseca. Şaşkın, silahsız, dinmeyen yağmurlarla ıslanarak yiyecek bir şey bulamadan ama kendileri yem olmuş, perişan, doyumsuz gerillalar ormanın içinde dolanıyorlar. En kötü saatleri gün batımı. Gün gündür, gece de gece. Oysa alacakaranlık acıların, korkunç yalnızlıkların saatidir. Ve sandinistalar henüz birer hiçtir. Yani hemen hemen bir hiç. 1963 San Salvador. Miguel 58 yaşında. Miguel gene her zamanki gibi yarı aç yarı tok campesinoları örgütleyip sendikalaştırarak, sorunlar çıkararak yaşarken polis onu küçük bir kasabada enseliyor ve elini ayağını bağlayıp San Salvador kentine getiriyor. Burada onu uzatmalı bir dayaktan geçiriyorlar. 8 gün askıda tutup dövüyorlar, 8 günde yerde. Sırlarını öğrenmek için işkence yaptıkları sırada Miguel'in kemikleri çatırdayıp elleri haykırıyor ama ağzından tek sözcük çıkmıyor. Ancak yüzbaşı onu çok sevdiği halkına sövmeye başlayınca bu baş eğmez adam pıhtılaşmış bedenini doğrultuyor. Bu yolunmuş horoz ibiğini kabartıp sesini yükseltiyor. Miguel yüzbaşıya o pis domuz çenesini kapamasını buyuruyor. Yüzbaşı revolverinin namlusunu Miguel'in boynuna gömüyor. Miguel yüzbaşıya erkeksen vur diyor. İkisi bir ocak üflercesine hırıltıyla soluyarak öfkeli yırtıcı yüz yüze kalıyorlar. Askerin parmağı tetikte, gözleri Miguel'in gözlerinde. Miguel bakışlarını kaçırmadan saniyeleri yüzyılları sayıyor. Yüreğinin başına vuran gümbürtüsünü dinleyerek. Şimdi artık sonunun geldiğine, gerçekten ölümle yüz yüze olduğuna inanmıştır ki, birden işkencecinin gözlerindeki öfke parıltısına bir gölge düşüyor. Bir bezginlik ya da onun gibi bir şey. Ve Miguel bu gözleri kendi bakışlarıyla esir alıyor. İşkenceci orada oluşuna şaşırmış gibi şöyle bir göz kırpıştırıyor. Silahını ve silahıyla birlikte bakışlarını yavaş yavaş indiriyor. Miguel Marmol'un 58 yaşında 11. kez yeniden dünyaya gelişi işte böyle oluyor. 1963 Dallas. Hükümet gerçeğin var olmadığına karar veriyor. Bir öğle üzere Dallas'ın bir sokağında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bir suikasta kurban gidiyor. Daha başkanın naaşı soğumadan haberin resmi yorumu yayımlanıyor. Kesin olarak kabul edilecek olan bu yoruma göre Lee Harvey Oswald başkanı tek başına öldürmüştür. Ne silah kurşuna uyuyor ne de kurşun cesetteki kurşun deliklerine. Suçlanan suçlamalara uymuyor. Oswald'ın yapısı ortalama, nişancılığı olağanüstü kötüdür. Oysa resmi bildiriye bakarsanız bir olimpiyat koşucusu ve madalyalı bir nişancı gibi davranmış. Eski bir tüfeği olmayacak bir hızla ateşlemiş ve namlusundan çıkan sihirli kurşun da akrobatlar gibi dönüp perende atarak gidip Kennedy'ye ve Texas valisi John Connally'ye saplanmakla birlikte mucize kabilinden sapasağlam kalmış. Oswald suçlamayı şiddetle reddediyor. Gel gelelim neler dediğini, neler söylemek istediğini kimse bilemeyecek. İki gün sonra Oswald televizyon kameralarının önünde vurulup öldürülüyor ve bütün dünya olaya tanık oluyor. Oswald'ı susturan kişi Kitty Pios bir gangster, küçük çapta bir uyuşturucu ve kadın satıcısı olan Jack Ruby'dir. Ruby vatanını sevdiği ve dul kalan kadına acıdığı için Kennedy'nin ölümünün öcünü aldığını söylüyor. 1963 Santo Domingo. Latin Amerikan örf ve adetlerinin bir günlemi. Sosuha kumsallarından köpek balıklarını kaçıracak bir bandonun eşliğinde denize açılırdı. Şimdi göbek salmış, hımbıllaşmış olan General Tony Imbert suya pek seyrek giriyorsa da çocukluğunun kumsallarına sık sık dönüyor. Kıyıda oturup nişan alarak köpek balıklarını vurmayı seviyor. Sosua'da köpek balıkları mezbaha artıklarını kapmak için yoksullarla yarış halindedirler. General Imbert yoksullara pek acır. Kumsalda oturduğu yerden onlara 10 dolarlık banknotlar saçıyor. General Imbert ile canciğer dostu General Wessin Y. Wessin arasında büyük bir benzerlik var. Onlar nezleli oldukları zaman bile komünistlerin kokusunu kilometrelerce öteden alabiliyorlar. Ve ikisinin de sabahları erken kalkıp elleri zincirli insanları vurarak kazandıkları madalyaları var. Ve bu iki general El Presidente dedikleri zaman Birleşik Devletleri'nin başkanını demeye getiriyorlar. Panama'daki US Amerikalar Okulu'nun mezunu olan bu iki Dominikli general, Imbert ve Wessin y Wessin, Trujillo'nun kanatları altında semirmişlerdi. Sonra ikisi de onu sattılar. Trujillo'nun ölümünden sonra seçimler yapılıp da halk kitlesel biçimde Juan Bosch'a oy verdiğinde generallerimiz tepkisiz kalamazlardı. Bosch hava kuvvetleri için uçak almaya karşı çıkıyor, tarım reformu yapacağını bildiriyor, boşanma yasasını destekliyor ve ücretleri arttırıyordu. Bu kızıl 7 ay dayanabildi. Şafak'ta yapılan kolay bir kışla baskınıyla Imbert, Wessin y Wessin ve diğer generaller iktidarı o güzelin bal peteğini yeniden ele geçirdiler. Birleşik Devletler hiç zaman yitirmeden yeni hükümeti tanıdı. 1964 Panama, 23 çocuk kurşunlanarak delik deşik ediliyor. Panama toprakları üzerinde Panama bayrağını yükseltmek istedikleri zaman, Kuzey Amerikan işgal güçlerinin komutanı savunma olarak yalnızca kuş saçması kullandık diyor. Panama'yı denizden denize yaran bölgenin üzerinde başka bir bayrak dalgalanıyor, başka bir yasa uygulanıyor, başka bir polis nöbet tutuyor, başka bir dil konuşuluyor. Panamalılar kanal bölgesine bir ağaçtan mango koparmak için bile izinsiz giremiyorlar ve bu bölgede tıpkı siyahiler ve kadınlar gibi düşük ücretle çalışıyorlar. Bir Kuzey Amerikan kolonisi olan kanal bölgesi hem bir işletme hem de askeri üstür. Amerikalılar okulunun kursları gemilerden alınan geçiş ücretleriyle ödeniyor. Kanal bölgesi kışlalarında Pentagon subayları Latin Amerikan ordu mensuplarına antikomünist cerrahi dersleri veriyorlar. Bu kişiler kısa bir süre sonra kendi ülkelerinde başkanlık saraylarını, bakanlıkları, komutanlıklarla yabancı elçilikleri işgal etmeye başlayacaklar. US Savunma Bakanı Robert McNamara bunlar geleceğin lideridir diye açıklamada bulunuyor. Pusuda bekleyen, kanserin ayırdına varan bu ordu mensupları bundan böyle tarım reformu yapmaya cüret edenin elini kesecek, küstahlarla meraklıların dillerini koparacaklar. 1964 Rio de Janeiro, kara bulutlar var, diyor Lincoln Gordon. Brezilya'daki ekonomik çıkarlarımızın üzerinde karanlık bulutlar dolaşmaya başlıyor. Başkan João Goulart daha yeni tarım reformu başlatmış, petrol rafinelerini ulusallaştırmaya, sermaye kaçışını önlemeye girişmiş. Birleşik Devletler'in buna pek bozulan büyükelçisi başkanı yüksek sesle saldırıyor. Elçilikten kamu düşüncesini bulandırmak için oluk oluk para akarken asker de iktidara el koymaya hazırlanıyor. Medya hükümet darbesine tiz sesle açıkça çağrı çıkarıyor. Lyons kulübü bile çağrıya imza atıyor. Vargas'ın intiharından 10 yıl sonra aynı kıyamet eskisinden çok daha şiddetle yeniden kopuyor. Politikacılarla medyacılar kargaşayı düzene sokabilecek üniformalı bir mesih istiyorlar. Televizyon Berlin duvarlarıyla ikiye ayrılmış Brezilya kentlerini gösteren bir film yayınlıyor. Gazetelerle radyolar çölleri vahaya çeviren özel sermayeyi ve komünistlerin suları çalmasını önleyen silahlı kuvvetleri övüp göklere çıkarıyor. Başlıca kentlerin caddeleri boyunca yapılan aile ile Tanrı özgürlük için el ele yürüyüşleri Tanrı'dan inayet diliyor. Büyükelçi Lincoln Gordon gizli komünist planını açığa vuruyor. Gordon'a göre bir estansiya sahibi olan Başkan Gullard kendi sınıfına ihanet etmektedir. Hem de tam yutulanlarla yutanların, düşünce üretenlerle düşünceye malzeme olanların, paranın özgürlüğüyle insanın özgürlüğü arasında bir seçim yapılacağı saatte. 1964 Juiz de Fora, Brezilya'nın yeniden fethi. Yüzbaşı Olimpia Murao Filho, Başkan Vargas'ın buyruğuyla gizli bir komünist komplosu kurgulamasından hemen hemen 30 yıl sonra General Murao Filho olarak Büyükelçi Lincoln Gordon'un kurguladığı bir komünist komplosunu benimsiyor. Alçak gönüllü general politika işlerinde üniformalı bir öküz olduğunu ama komünist komplolarına aklının pek güzel erdiğini açıklıyor. Juiz de Fora kışlasında kılıcını havaya kaldırıyor. Brezilya'yı uçuruma yuvarlanmaktan kurtaracağım. Murao şafak öncesinden beri uyanıktır. Tıraş olurken Davut peygamberin tüm yeşillikler kuruyacak diyen mezmurunu okuyor. Sonra kahvaltısını ediyor, karısını bir kahramanla evli olduğu için kutluyor ve askerinin başına geçip Rio de Janeiro'ya yürüyor. Öteki generaller onun arkasında yerlerini alıyorlar. Birleşik Devletler'den de Brezilya'ya zaten yönelmiş olan bir uçak gemisi, birçok uçak ve 4 yakıt ikmal gemisi sökün ediyor. Bu ordu darbesine yardım edecek olan Sam Ağabey hareketidir. Başkan Joao Goulart kararsız, bu olanlara seyirci kalıyor. Birleşik Amerika'daki meslektaşı Lyndon Johnson, başkanlık koltuğunda hala onun oturmasına karşın darbecilere en sıcak desteklerini yolluyor. Dışişleri Bakanlığı yeni hükümete hemencecik cömert krediler öneriyor. Güneyde direnmeye çalışan Leonel Brizola'nın çabaları yankı uyandırmıyor. Goulart en sonunda sürgüne gidiyor. Bilinmeyen birileri bir Rio duvarına aracı istemiyoruz. Başkanımız Lincoln Gordon diye yazmış. Ama zafer kazanan generaller başkanlığa şakadan anlamayan ve boynu olmayan ağırbaşlı Mareşal Castelo Branco'yu geçiriyorlar. 1964 La Paz, utanmasız ve onursuz. Bolivya Başkanı Victor Paz Estenssoro, tıpkı Brezilya Başkanı gibi kendisini sürgüne götürecek uçağa biniyor. Arkasında Bolivya diktatörü olarak geveze havacı René Barrientos'u bırakıyor. Artık US Büyükelçisi kabine toplantılarına katılarak bakanların arasında oturmakta. Gulf Oil Petrol Şirketi'nin başkanı ekonomik kararnameler hazırlamaktadır. Paz Estenssoro acıklı bir biçimde yalnız bırakılmıştı. Onunla birlikte 12 yıldır iktidarda olan ulusal devrim de yıkılıyor. Zaten bu devrim adım adım dönerek sonunda iliğini kurutan yeni zenginlerle bürokratları daha iyi emzirebilmek için işçilere sırtını gösterir olmuştu. Şimdi artık hafif bir nefes onu devirmeye yetiyor. Bu arada bölünmüş işçiler kendi aralarında kavgaya tutuşmuşlardır. Birbirine düşman Laime ve Jukumani kabilelerini örnek alırcasına. 1964 Potosi'nin kuzeyinde yırtıcı bir hınçla. Laime kızılderileri Jukumanilere karşı dövüşüyorlar. Bolivya yoksullarının en yoksulu, paryaların paryası olan bu kabileler Potosi kuzeyindeki buzlu steplerde birbirlerini boğazlamakla uğraşıyorlar. Şu son 10 yılda iki kabileden de 500 kişi ölmüş, yakılan kulübelerin onarılması olanaksız. Çatışmalar aman dinlemeden, soluk almadan haftalar haftası sürüyor. Kızılderililer çok çok eskiden sürülmüş oldukları bu yüce ıssızlıklarda bir karış çorak toprak uğruna ufak tefek kinler yüzünden birbirlerini doğramaktalar. Laymanelerle Jukumaniler steplerden binbir zahmetle kopardıkları patates ve arpayla besleniyorlar. Koyun pöstekileri üstünde yatıyorlar, bedenlerinin sıcaklığını pek seven bitlerle birlikte. Karşılıklı kıyıma kalkıştıkları zaman başlarına aynen conquistador miğferlerinin biçiminde ham deri başlık giyiyorlar. Şapkalar. Bugünün Bolivya'sındaki şapkalar conquistadorlar ve tüccarların Avrupa'dan getirdiği şapkaların soyundandır. Ama bu toprağa ve bu halka uyarlanmıştır. Başlangıçta şapkalar sığır damgaları gibiydi. İspanyol efendilerin sahip oldukları köleleri ayrımlamalarına yarayan zorunlu birer işaret. Zaman içinde toplumlar başlıklarını kendilerine özgü övünç imgeleriyle, mutluluk simgeleriyle donatmaya başladılar. Küçük gümüş ay ve yıldızlar, renkli tüyler, cam boncuklar, kağıt çiçekler, Mısır'dan o tozlar. Daha sonraları İngilizler Bolivya'yı melon ve silindir şapkalarla doldurdular. Kızılderili Potosi kadınlarının siyah, Cochabamba kadınlarının beyaz renkli soba borusu biçimli şapkaları. Borsalino tipi şapka bir yanlışlık sonucunda İtalya'dan geldi ve La Paz'lı kadınların başına yerleşti. Bolivya kızılderilisi ister kadın olsun, ister erkek, ister delikanlı olsun, ister genç kız. Belki yalın ayak gezer ama şapkasız asla. Şapka koruduğu başı yükseltmeye yarar ve can yere düştüğünde onu şapkanın tutup kaldırdığına inanılır. 1965 San Juan, Puerto Rico, boş. İnsanlar ellerine ne geçerse silah niyetine koşanarak Santo Domingo sokaklarına akın ediyor ve tankların üstüne yürüyorlar. "Hırsızlar, dışarı! Başkanımız Juan Bosch geri gelecek!" diye bağırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Juan Bosch'u Puerto Rico'da hapis tutmakta, alev alev yanan ülkesine dönmesini engellemektedir. Gergin, duyarlı, çelik iradeli bir adam olan Bosch, öfkesiyle baş başa yumruğunu dişliyor, mavi gözleri duvarları delip geçiyor. Telefonda bir gazeteci ona Birleşik Devletler'in düşmanı mısınız diye soruyor. Hayır, o yalnızca US emperyalizminin düşmanıdır. Mark Twain'i okumuş olan hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı olamaz diyor Juan Bosch. 1965 Santo Domingo, Caamaño. Keşmekeşin içine öğrenciler, askerler, saçları bigudeli kadınlar karışıyor. Tankların homurtulu ilerleyişi fıçılar ve devrilmiş kamyonlardan kurulu bir barikatla durduruluyor. Havada taşlar ve şişeler uçuşurken dalış yapan uçakların kanat uçlarının açılan makineli tüfek ateşi Ozama Irmağı Köprüsü'nü ve hınca hınç insan dolu sokakları tarıyor. Halkın seli kabarıyor ve kabardıkça önceden Trujillo'nun komutasında olan askerleri bölüyor. Bir yanda Imbert ve Vessini'nin komutasında halka ateş edenler, öbür yanda Francisco Camaño'nun komutasında silah depolarının kapısını kırıp halka tüfek dağıtmaya başlayanlar. Bu sabah Albay Camaño, Bosch'un dönüşünü isteyen ayaklanmayı başlatmıştı. Bunun birkaç dakikalık bir iş olduğu inancıyla. Öğle saatinde Camaño kan akmaya başlamış olduğunu fark etti. İşin uzayacağını, silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarıyla çatışmak zorunda kalacağını anladı. Ve ulusal bir trajedi yaşanacağına ilişkin bir önsezi içine dehşet saldı. Gece olurken Camaño, Salvador Büyükelçiliğinden sığınma hakkı istedi. Bir koltuğa yığılıp kalmış uyumaya çalışıyor, yatıştırıcı ilaç alıyor, her zamanki dozunun üstünde ama hiçbir şey para etmiyor. Uykusuzluk, diş gıcırdatma, tırnak kemirme, Trujillo'dan kalan miras, diktatörün ordusunda bir subay olarak insanlık dışı işler yapmak ve yapılanlara tanık olmak zorunda olduğu zamanlardan kalma. Bu gece durumu her zamankinden kötü, gözlerini yumar yummaz rüya görmeye başlıyor. Rüyalarında kendi kendine karşı dürüst oluyor, uyandığında titremeye başlıyor ve kendi korkusuna lanet okuyarak ağlıyor. Sabah oluyor ve Camaño'nun sürgün yaşantısı sona eriyor. Tek bir gece sürmüştür zaten. Albay Camaño yüzünü ıslatarak elçilikten ayrılıyor. Gözlerini yere dikmiş, ateşlerin gölgeler yaratan koyu dumanlar arasından geçiyor ve sabahın yanar döner ışığına çıkarak görevine, isyancıların başındaki yerine dönüyor. 1965 Santo Domingo, işgal. Hava yoluyla olmuyor, kara yoluyla olmuyor, deniz yoluyla olmuyor. General Vessini'nin uçaklarıyla General Imbert'in tankları alevlerin içindeki kentin keşmekeşini yatıştıramıyorlar. Camaño'nun elinde olan hükümet konağına ateş ediyoruz diye ev kadınlarını öldüren gemiler de öyle. İsyancıları komünist çirke ve eşkıya çetesi diye betimleyen Birleşik Devletler Büyükelçiliği, kargaşayı durdurmanın yolu olmadığını bildirerek Washington'dan acil yardım isteminde bulunuyor. Deniz piyadeleri karaya çıkıyor. Ertesi gün işgalci güç ilk kurbanını veriyor. New York eyaletinin kuzey dağlarından gelme bir genç asker, adını ömründe duymamış olduğu bu kentin dar bir sokağında bir dam üstünde vuruluyor. Dominikli ilk kurban 5 yaşında bir çocuktur. Balkonda otururken bir el bombasının patlamasıyla ölüyor. İşgalci askerler onun bir keskin nişancı olduğunu sanmışlardı. Başkan Lyndon Johnson Karayipler'de ikinci bir Küba'ya olanak tanımayacağını bildiriyor. Daha çok asker karaya çıkıyor. Sonra daha çok ve daha çok. 20 bin, 35 bin, 42 bin. US askerlerinin parçaladığı Dominiklileri Kuzey Amerikalı gönüllüler hastanelerde onarıyorlar. Johnson müttefiklerini Batı seferberliğine katılmaya çağırıyor. Brezilya'daki askeri diktatörlük, Paraguay'daki askeri diktatörlük, Honduras'taki askeri diktatörlük, Nikaragua'daki askeri diktatörlük, hepsi de Dominik Cumhuriyeti'ne asker yolluyorlar. Bu ülkenin kendi halkı tarafından tehdit edilen demokrasisini kurtarmak amacıyla. Eski Santo Domingo Barrios'unda ırmakla deniz arasında kıstırılmış olan halk direnmekte. Amerikan Devletler Örgütü'nün Genel Sekreteri Jose Mora Otero Albao, Camaño ile gizlice buluşuyor. Ona ülkeden ayrılmasına karşılık 6 milyon dolar sunuyor ve cehenneme kadar yolu olduğunu öğreniyor. 21. ayının sonu. Sayfa 222.